Herkese merhabalar. Geçen podcast'te yazmak üzerine konuştuk. Şimdi ise günlük tutmak, günlük yazmak ve bunun biraz daha felsefi tarafları, yazmanın felsefi özüne bakacağız. İnsanın özünü anlamaya yönelik nasıl bir keşif aracı olabilir yazmak? Buna bakacağız. Duygularını, düşüncelerini kağıda dökerek kendini nasıl daha derin bir ilişki kurabilirsin kendinle? Düşüncelerini günlük ya da günlük tutarak stresini nasıl azaltabilirsin? Bu kadar etkili bir şey mi? İradeni nasıl mesela güçlendirirsin günlük tutarak? Gibi gibi konulara bakacağız ama çok uzatmasam da bir de şuna da değinmek isterim zaman olursa. Kendi gerçekliğini ifade etmek, varoluşsal sorulara cevap aramak için günlük tutmak. Bu kadar iddialı bir cümle ama şunu söylemek isterim. Evet, her şeyden önce biz günlük tutmayı biraz daha böyle okul dönemlerinden belki ergenlik ve çocukluk dönemlerinde hep böyle sıradan bir eylem olarak gördük değil mi? Çünkü önce günlük tutmak hep böyle basit olarak veya işte yüzeysel olarak bildiğimiz şeylerdi. İşte sevgili günlük, bugün patates yedim. Ya da ne bileyim, bir bakarsın markete gidiyorsun, saçma sapan şeyler alıyorsun, domates, bilmem yumurta falan, onu gelip günlüğüne yazıyorsun gibi. Tabii ki de buradan hangi kişisel öz keşiften ya da işte kendini aramada, hakikate yaklaşmak vesaire böyle şeylerden söz edemeyiz yani. Bu şekilde bir alışkanlık edindiysen çocuktan itibaren ve bu şekilde devam ediyorsan bu biraz tartışılır bir şey. Günlüğün o kadar da özümüze yaklaştırabilecek bir aracı olduğunu düşünmüyorum böyle bir şeyden bahsediyorsak. Benim bahsettiğim şey gerçek anlamda yazmak. Zihinsel bir derinlik. Yani zihinsel derinlik yoksa orada zaten şu oluyor. Sen o yazma eylemini, günlük tutma eylemini sadece böyle bir arkadaş edinmişçesine içini dökmek, sohbet muhabbet etmek gibi bir şey olarak görüyorsun. Hatta yazmadığın sürece, mesela diyelim ki 5 gün 3 gün yazmamışsın. Sevgili günlük, işte sana yazmayalı o kadar çok şey oldu ki. Aha bak bunlar oldu diyorsun ve böyle aylarca yaşadığın durumları sadece, olayları yazıyorsun. Buradan herhangi bir zihinsel derinlik söz konusu olamaz. Böyle bir şeye varamayız. Günlük tutmanın bu yanından bahsetmiyorum. Ki bence bu genelde ergenlikte yapılan şey ya. Zannetmiyorum yani 20'li yaşlardan sonra insanlar böyle şeyler yazdığını. Ki varsa da buralara bir bakmak gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Günlük tutmanın felsefi yönlerini konuşacağım burada ama öncelikle düşünürlerin hayatlarından biraz örneklere bakalım. Tabii onlar günlük, ben direkt günlük tutuyorum demez mesela Pitagoras örneğin. Hani ben günlük tutuyorum diye bunu nitelendirmiyor. Yazı yazıyor yani özünde ve her gün yazdığı için biz bunu artık günlük tutmak olarak diyoruz. Yani günlük tutmanın gerçeği, kendisine has olduğu şey zaten her gün olması gereken bir şey. Yoksa haftada bir kez, ayda bir kez yaptığın şey, yazdığın şey bir günlük tutmak gibi nitelendiremeyiz. Pitagoras mesela akşamları uyumadan önce o gün neler yapıldığını gözden geçirmesi sağlıklı bulduğunu söylüyor ve bu şekilde her gün uyumadan önce mutlaka yazardı. Günlük tutardı diyebiliriz yani. O döneme yine aynı şekilde Marcus Aurelius da biliyorsunuz Roma İmparatoru savaş dönemindeyken bile hiç ama hiç durmadığı günlüğünü yazardı. Yani şöyle bir şey geçebilir değil mi aklımızdan? Bazen bende oluyor. Ben açıkçası 10 senedir günlük tutuyorum diyemem. Böyle insanları tanıyorum ben. 20 sene, 10 sene falan günlük tutan insanlar. İnanamıyorum yani nasıl keşifler yaşamışlardır hayatlarında. Ben daha 2-3 sene oldu açıkçası. Ama bunda bile çok büyük faydalarını gördüm. Ve şunu diyebilirim, Marcus Aurelius bana çok ilham oluyor bu konuda. Çünkü savaş döneminde biliyorsunuz Meditations, Kendime Düşünceler adlı kitap, tırnak arası. Bu bir kitap değil arkadaşlar bu arada. Bu onun günlüğü, adamın günlüğünü biz bayağı okuyoruz. Yani şu an benim günlüğümü okusaları saygısız deyip bilmem ne deyip hemen böyle şey olurum ya, öfkelenirim birisi günlüğümü okusa. Biz topluca yani dünyaca herkes onun günlüğünü okuyoruz bildiği Allah'tan. Günlüğünde belki de yazmıştır. Şimdi onu sonrasında editörler falan çıkarmışlardır. Bilmiyorum yani. Hep böyle Kendine Düşünceleri kitabını okuduysanız biliyorsunuzdur yani. Felsefi bir metindir yani o. Hatta bir kitap olarak biz onu nitelendiriyoruz. Üzerinde yemek yanıyor. Yanıyor derken yok, koku falan yok. Okey. Dolayısıyla Marcus Aurelius bu konuda bana çok ilham oluyor. Örneğin bazen zor günlerden geçtiğinde boş ver ya, kendini zorlama, bugün de günlüğü yazma gibi bir şey geldiğinde aklıma, hayır ya diyorum, yani tam da böyle bir günde ve böyle bir zamanda günlüğün yazılması gerekiyor. Ben zor zamanlarımda zaten bu bir fırsat benim için, yani zor zamanlarımda yaşadığım duyguları kaleme almak isterim yani. Bu konuda bence kesinlikle bize ilham olması gereken bir kişi Marcus Aurelius'tur günlük tutmada. Bu eylem, günlük tutma eylemi, hani dedik ya zihinsel bir derin bir yolculuktur bu eylem. Mutlaka ama mutlaka cesaret isteyen bir şeydir arkadaşlar. Bu nedenle zaten kişi günlük tutmaktan bazen çekinir. Bir, en büyük şey cesaretsizlik olabilir, yüzleşmek istememek olabilir. İki de zaten ben ne yazacağım ki oraya oluyor. Ben ne yazacağım ki oraya ile ilgili daha önceki podcast'te birazcık bahsettim gibi mi geliyor? Ama yani şöyle bir şey oluyor, daha ilk kez tanışacaksın duygularınla. Belki hiçbir zaman hiç bu öfke duygusunun üzerine hiç düşünmemişsindir. Ve bunu günlük yazarak ona tanıklık edeceksin. Durumları, olayları, duyguları dile getirerek yazacaksın. Dolayısıyla elbette çok büyük bir cesaret isteyen bir şey. Nitekim Oğuz Atay bu konuda çok yazmıştı zaten romanlarında. Korkuyu Beklerken isimli hikayesi vardı onun. Orada şunu diyordu, günlük tutmalıyım, hiç olmazsa düşüncelerimin gelişimini ya da çöküşünü izlemeliyim. Çünkü ona göre günlük tutmak geçmişten dersler çıkarmaktır aynı zamanda. Şimdi günlük tutmanın birçok faydaları var ve burada en önemli faydalardan bir tanesi geçmişten ders çıkarabilmek arkadaşlar. Hataları tanımlayabilmek. Ne demek istiyorum? Şimdi biz hayatı yaşarken bir sürü sorunlar yaşıyoruz. Bazen de şakasına şunu diyoruz ya, ben bir türlü başıma bir olaylar geliyor ama hiçbir şekilde bunlardan bir ders çıkaramıyorum. Çünkü biz başımıza gelen şeyleri hataları diyelim ya da sorunlar diyelim, başarısızlıklar olarak nitelendirebilirsiniz. Yani ders çıkaramadığımız şeyleri gözden geçirmiyoruz. En büyük sorun bu. Burada günlük tutmanın rolü o kadar büyük ki anlatamam size gerçekten. Bu konuda Schopenhauer daha güzel açıklamıştır ama şunu demeye çalışıyorum sadece. Şimdi diyelim ki bir hata ya da herhangi bir ders çıkarman gereken bir olay var. Ders çıkarmıyorsun, geçiştiriyorsun. Çünkü burada da cesaret göstermek istemiyorsun. Gücün yetmiyor belki ona ve diyorsun ki veya ya da duygusal olarak kendini kırılgan hissediyorsun. Bakın o mesela kırılgan olma hali günlüğe yazılınca o irdeleniyor ister istemez. Neden kırılgan olduğunu, bu olay karşısında neden böyle hissettiğini ve eğer böyle hissettiysen, kırılgansan diyelim ki de öfke duyduysan, hatanı buradan çıkarıyorsun değil mi? Yani hani öfke, keşke söylemeseydim ya, çok öfkeliydim söylerken vesaire, keşke kavga etmeseydim, keşke bunu, bu mesajı göndermeseydim vesaire gibisinden. Dolayısıyla ona baktığında artık 1, 2, 3, 4, 5 her defasında şunu anlayabiliyorsun. Demek ki ben öfkeli olduğum anlarda ya da işte bilmem şöyle olduğum anlarda bu duygu beni tetikliyor diyebiliyorsun yani. Günlükten her defasında yazınca bu dersi çıkarabiliyorsun. Zaten Schopenhauer da yine bu konuyla ilgili şunu diyor. Kusursuz bir ağır başlık içinde yaşamak ve kendi deneyiminden bu deneyimin içerdiği tüm dersleri çıkarmak için sık sık durup düşünmek ve yaşananları, yapılanları, deneyimleri ve bu arada duyumsananları yeniden gözden geçirmek, eski yargılarını şimdikileriyle, tasarı ve çabalarının bunların başarısıyla ve doyurmasıyla karşılaştırmak gerekiyor. Uzun bir cümle evet ama özet olarak şunu diyor sadece. Dersleri çıkarmak için hayatındaki yaşadığım bu kusur olarak nitelendirdiğimiz şeyleri mutlaka oturup karşılaştırmak gerekiyor. Ve bunu düşünceyle yapamıyorsun. Çünkü aklında o kadar 40 bin biliyorsunuz gün içerisinde sürekli beynimizde fikirler, düşünceler dönüyor. Ve bunu öyle bir düzen ve berraklık içerisinde yapamıyorsun. Ama kağıda döktüğünde bu artık objektif bir bakış açısı içerisinde bakabiliyorsun, karşılaştırabiliyorsun. Günlük tutmanın kendini keşfetmekte çok faydası var zaten. Ders çıkarmak evet ama bir diğer tarafı da irade konusu. Mesela bence iradem kesinlikle benim gelişti günlük tuttuğum günden beri. Çünkü kendi yaşamını düzene sokuyorsun günlük tutarken. Yani şöyle bir şey olamıyor maalesef. Maalesef değil de genel olarak olamıyor. Örneğin çok boş bir gün mü geçirdin, verimsiz bir gün mü geçirdin? Bunu günlüğüne yazarken ne hissedersin? Belki biraz hayal kırıklığı, belki biraz yetememezlik, belki yorgunluk vesaire. 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün bunu her defasında yazdığında artık diyorsun ki burada bir sorun var. Hayır, burada bir sorun var. Ben 5 gündür bu şekilde bir yaşam sürdürüyorum. Çok verimsizim, çok yorgunum, bilmem ne. Bunun altyapısı nedir deyip artık belki gerekirse bir tatil, belki gerekirse kendini ödüllendirmek için bir şeyler alıyorsun, bir şeyler yapıyorsun, dışarıya çıkarıyorsun, kendini date'e çıkarıyorsun ya da bilmiyorum. Benim için mesela böyle bir dönemden geçtiğimde kesinlikle yürüyüşe çıkmak oluyor genelde. Yazarken eğer fark ediyorsam 4-5 gündür verimsiz bir süreç içerisinden geçiyorum. Dolayısıyla irade konusunda normal bunu yazmadığında çok sezemiyorsun, gözlemleyemiyorsun. Herhalde böyle olması gerekiyor gibi düşünüyorsun. Ama yazdığında bunu fark ediyorsun. İşin ilginç tarafı bu. Zaten mesela bu irade konusunda Tolstoy'un da günlüklerinde bunu görebiliyoruz. Yaşamının her alanıyla ilgili kurallar belirlemeyi o çok severdi ve günlük aracılığıyla bu iradesini güçlendiriyordu genelde. Bunu görüyoruz zaten, kendi yazılarından da görüyoruz, kitaplarından da görüyoruz. Ve küçük küçük kurallar koyup o kuralları uygulamayı, bunların meyvelerini görmeyi, hepsini yazdığı şeyler sayesinde sonuçlarını görebiliyordu. Ve defterlerin, yazdığı bütün defterleri hepsi hayatını düzene sokmakla ilgiliydi. Tabii ki de romanları vesaire kastetmiyorum ama günlüklerini kastediyorum. Ve böyle bir şey içerisinde, böyle bir nimet bizim için de nimet oluyor. Çünkü ne zaman bir zor bir dönemden geçsem, kendimi de örnek verecek olursam, tabii Tolstoy'dan örnek verdim ama şu an ne demeye çalışıyorum. Zor bir dönemden mi geçiyorum? Tamam. 2022 ya da 2021 senesini açıp birkaç tane altını çizdiğim günlükte şeylere baktığımda bana güç veriyor. Nasıl şeylerin üstesinden geldiğim, çabalarımı gördüğümde aferin diyorum kendime ve ilerlemeye devam ediyorum. Bunu tabii ki de düşünebiliriz ama gerçekten insan unutkan bir varlık. Yani çoğu zaman çabalarımızı, emeklerimizi, hayatta duruşumuzu, ayaklarımızın üzerinde durma şeklini, çoğu şeyi unutuyoruz. Ve zannediyoruz ki buralara, tabii ki de buralara kolay gelmedik, yani bu yaşlara kolay gelmiyorsun ama yazılı şekilde bunu görünce sana çok büyük bir güç veriyor ve dolayısıyla iraden güçleniyor. Kendi kendini, kendi yaşamınla kendi kendine ilham vermiş oluyorsun. Bilmiyorum, bende böyle oluyor ve birçok yazardan da bunu gördüm ben. Onlar da kendi günlüklerini açıp okuduklarında ilhama geliyorlar. Tabii ki de gidip menemen için işte 3 tane yumurta aldım, 4 tane domates aldım gibi yazıyı gördüğümde hiçbir ilhama bulamam. Bu nedenle zaten duyguların yazılması gerekiyor. Bir süre sonra günlük tutmanın bir diğer faydası da kendine sığınacak bir alan olarak görüyorsun artık sen onu. Yani Kafka bunu çok yapıyordu mesela. Biliyorsunuz Kafka çok yalnız birisiydi. Yaşamı boyunca zaten yalnızlığıyla tanır o. Günlüğü artık bırakmayacağım diyordu. Sımsıkı tutmanın gerekiyor onu ve o nedenle de birçok yazısında zaten bunu görebiliyorsunuz. Günlükten başka tutunacak bir şey olmadığı için genelde bütün yapıtlarında da, yine aynı şekilde kitaplarından da bunu bahseder. Kitaplarında bunu bahseder. Zaten felsefe ve sanat alanındaki tüm başarılarını yalnızlığına borçlu Kafka. Bunu duyuyor zaten kendisi de, diyor. Hepimizin aklına onun günlükleri geliyor değil mi yani? Ve o günlüklerini, yazdığı şeylerin hepsini sığınacak bir alan olarak görüyor. Cemil Meriç de yine aynı şekilde görüyordu. Kimseyle paylaşmaya kolay kolay cesaret edemediğim şeyleri, en zayıf ama bakın en zayıf yanlarımı günlüklerimde paylaşırdım, günlüklerinde yazardım diyordu. İşte burası bana göre çok sakıncalı bir alan. Şimdi ne, ya en zayıf yanlarını günlüklere yazmak ne demek biliyor musunuz? Yani inanılmaz ama çok inanılmaz bir şekilde güç isteyen bir şey. Çünkü en zayıf yanlarını dile getirmekten bile çekinirken, sadece düşüncelerini beyinde, içinde bunu tutarken, birileriyle paylaşmak hele çok büyük bir kabusken, bunu yazıya dökmek, ama şu ihtimal de var ya, ya bunu okunursa, birisi bunu okursa. Şimdi bu nedenle bu biraz korkutucu bir şey oluyor. Kimseyle paylaşmadığın şeyleri yazınca da birileri okur mu korkusu geliyor artık, saçma sapan. Teknikler geliştiriyorsun kendinle bunun okunmaması için. Ben bundan çok korkuyorum. Bir şey itiraf etmem gerekirse, çok kötü bir şey ama ben günlük okumaya da çok merak ediyorum. Birisinin günlüğünü okumayı. Ya bu nedenle Etrafımda hiç kimse bu arada günlük yazan sanki yok gibime geliyor. Düzenli olarak yazan yani benim gibi. Ama öyle çok yakın arkadaşım diyelim bir süre beraber yaşarsak çok merak ederim ya. Vallahi bu kötü bir şey. Bu nedenle zaten muhtemelen kendimden bildiğim için diyorum. Ben de çok korkuyorum. Şu an yalnız yaşıyorum ama yani bir gün evlenirsem en korktuğum şey şimdi evlenince ne oluyor? İnsan evini paylaşıyorsun değil mi? Sen evini paylaşacaksın ya da bir evde kalıyorsun, yaşıyorsun o kişiyle. Dolayısıyla o ihtimal hep beni korkutan bir şey olacak. Ya bu kişi bir gün benim günlüklerimi açıp okursa ki çok doğal bir merak. Tabii ki de saygısızca, kesinlikle saygısızca bir şey özel hayata girmek. Ama yine de merak edebilir ve bakabilir. Bu nedenle, sırf bu nedenle evlenmiyormuşum. Ama yok ya, gerçekten çok korkunç bir şey benim için. Yani düşünemiyorum. Çünkü utandığın, çekindiğin, en zayıf, en böyle olmak istemediğin şeyleri bile oraya yazıyorsun. Olması gereken bu zaten. Tabii ki de maskelenmeyeceksin. Şimdi ben yalnız yaşadığım için maskelenmiyorum ama eminim birisiyle beraber yaşarsam maskelenerek yazarım onu ben. Bu ister istemez ötekiye ya bir gün bunu okursa ve yakalanırsam korkusu oluyor yani. Bilmiyorum. Bu teknikler geliştirdiğim ve buna hiçbirisi işe yaramadı. Bir ara bir arkadaşla beraber kalıyordum ben mesela. O çok yakın bir odada kalıyorduk hatta öğrenci döneminde. Rusça bildiğim için mesela ben Allah'tan Rusça biliyormuşum zaten. Kiril alfabesiyle yazıyordum bir ara. Ama sonra Türkiye'de de Rus arkadaşlarım olmaya başladı. Ben artık Kiril bundan da vazgeçtim. Bir süre sonra şu oluyor. Bu tarz teknikler, işte lakaplar koymak ya da farklı dillerde yazmak da olabilir bakın. Farklı teknikler geliştirmek vesaire sizi işin amacından artık saptırıyor. Yani senin orada amacın duyguların üzerinde çalışmak olurken sen birisi okumasın şeyine yakalanma fikriyle artık saçma sapan şeylere giriyorsun. Bu nedenle evet, bu konuda ben eğer ki eşle ya da anne babayla yaşayan bir insanlar varsa evet, günlük yazmak gerçekten zor olabiliyor. Hani onların okuyabileceği ihtimali varsa eğer. Bunları şu an bunları yapmıyorum tabii ki de ama ben şu an burada biraz daha onun faydalarına, zihinsel derinliği nasıl katabiliyor bize bundan bahsetmek istiyorum. Yine devam edecek olursak düşünürlerin hayatından, Wittgenstein aynı şekilde o da yazmayı çok seven birisiydi. Zaten biliyorsunuz dil üzerine çok çalışmış bir felsefeci. Neden yazdığımı belki de ondan ilhamlanmış da olabilirim. Bilmiyorum hani neden yazmaya başladığımı ama hani nereden birdenbire başladı hatırlamıyorum ben de bu. O şöyle diyordu, çok sevdiğim bir sözü. Gerçekte kalemimle daha iyi düşünüyorum. Çünkü kafam elimle yazdıklarım hakkında hiçbir şey bilmiyor. Ne kadar etkileyici ya gerçekten. Yani gerçekte kalemimle daha iyi düşünüyorum diyor. Anlatmak istediğim bu mesela. Gerçekten yazınca yazılan şeyler çok daha süzülerek berrak bir şekilde geliyor. Bazen şu oluyor çünkü gerçekten böyle düşündüğümü fark ediyorum ben de. O satırlarda çok görmek istemediğin şeyler olabiliyor. Yani gözüne denk getirmek zor olabiliyor, öyle söyleyeyim. Mesela sen düşüncelerinde sadece huzursuzluk veya umutsuzluk seziyorsun ama yazmaya başlıyorsun, bir bakıyorsun ki o da ne ya? İsyan var, kırgınlık var, kızgınlık var. Hepsi bir arada. Yani sen sadece huzursuz olduğunu nitelendiriyorsun ya da yorgun olduğunu nitelendiriyorsun. Ama yazmaya başladığında, irdelediğinde o kadar şey çıkıyor ki bunun altında. Kesinlikle kendi başına düşünmekten ya da kafanda kurmaktan çok daha gerçekçi oluyor. Kafamızda kurduğumuz şeylerin sonu yok. Hakikaten sonu yok. Bazen çok farklı yerlere bile götürebiliyoruz konuyu. Ama yazdığında değmiyor. Diyorsun ki yani hani ben şimdi bu bir cümle yazacağım. Bir cümle içerisinde yani elin yoruluyor sonuçta yani. O kadar boş yapmak istemiyorsun. Kafanda o kadar boş yapıyorsun ki bunu biraz daha berraklaştırıp gerçek bir şekilde, nasıl diyordu mesela Wittgenstein? Gerçekte kalemimle daha iyi düşünüyorum diyor. Daha iyi düşünmeyi sana teşvik ediyor. Böyle olunca artık şu alışkanlık edinmeye başlıyorsun. Hani berraklaştırıyorsun ya düşüncelerini kağıtta. Normal hayatta da artık yavaş yavaş düşüncelerini berraklaştırmaya çalışıyorsun. Tabii ki de bu meditasyon da burada çok büyük bir faydası var. Ama bence kesinlikle yazmanın da büyük bir faydası var. Hani bazen o düşüncelerini ya da cümleleri döktüğünde ne kadar detay, gereksiz şey kafanda kurduğunu zaten fark ediyorsun. Bir şeyi yazmak o şeyi gerçekleştirmenin ilk adımıdır. Bu düşünceyle diyorsun ki şimdi ben saçma şeyler yazmayayım buraya. Yani ne gerek var şimdi? Bu arada duyguysa zaten her türlü yazılır. Ama olay veya durum yazılması ve bunun detayına girilmesi bunu gerçekleştirmek anlamına geliyor. Yani sen her gün bunu düşünmek için konfor zonu yaratıyorsun kendine. O duygum ya da arzum üzerinde yazdıkça her gün daha da iyileştiğini fark etmen gerekiyor oysa yani. O nedenle zaten bir süre sonra şunu fark ediyorsun. Evet, yazmak beni iyileştiriyor. Kim her gün deftere ben geri zekalıyım yazarı? Böyle yazan var mı bilmiyorum ama ben mesela kendime küfür falan etmiyorum hiç günlüklerde. Bunu fark ettim. Normal hayatta da çok kendime küfür etmem. Ya da hani başkalarına edersin, ediyorum ama içten tabii böyle. Çok da değil tabii. Ben çok küfür eden bir insan değilim sanki. Ama geri zekalı kelimesini de kullanmayı severim yani. Hani şimdi bunu kendin düşünsene her gün yani 3 günde bir ya da her gün işte kendine yazıyorsun. Ben geri zekalı, ben geri zekalı mıyım, ben geri zekalı mıyım? Bir süre sonra artık diyorsun ki yani bu senin gerçekliğini oluşturacak bir şey oluyor ya. Hani bunun altyapısı ne? Niye ben kendimi geri zekalı olarak görüyorum? Yani bunun altında yatan şey ne? Yetersizlik mi? Kendimi yetersiz mi görüyorum bazı konularda? Şimdi tamam diyelim ki yetersiz görüyorum kendimi. Bu nedenle geri zekalı diyorum kendime. Peki yetersizliği neden görüyorum? Hangi durum ve olaylarda ben bunu yaşadım da aklımda bu şekilde kaldı? Ve böyle böyle eyleme geçmeye artık hazır hale getiriyorsun kendini. Onun yetersiz olduğun durumla ilgili karşılaştırma yaptığında tamam ya burada bir şey yaşamışım ben, bir hata ya da bir sorun, bir şey aklımda kalmış. Ben buralarda bir iyileşebilirim duygusuyla duygusal katarsis yaşıyorsun artık. Bir boşalma oluyor sende. Ve bu çok büyük bir fırsat sunuyor. Beyin duyguları düzenlemeye yardımcı ediyor. Yardımcı oluyor bu noktada. Daha büyük bir özgüven geliyor sana bir süre sonra. Ve öz kimlik duygusu da inşa ediliyor istersiniz. Çünkü yetersizlik, gerizekalı kendine dediğin için yetersiz olduğunu tespit edip ve orada hangi anda senin aklına bu kaldı? Bunu tespit ettiğinde gerçekten eyleme geçtikten ondan sonra da çok büyük bir özgüven geliyor. Ve günlük tutma büyümeyi bu nedenle teşvik ediyor insanda. Çünkü hayat değiştikçe gerçekten içinde bulunduğumuz mücadeleler değişiyor. Aşırı çok mücadeleden, çabadan geçiyoruz ama çoğu zaman bunu takdir etmiyoruz kendine. Bazen farkında olmadan istemediğimiz alışkanlıklar ediniyoruz. Olabilir yani. Sosyal medyayı çok kullanmak gibi olsun ya da gece uyumak gibi ya da sağlığınla ilgili herhangi sağlıksız şeyler yapmak. Ama her gün yazmak bunları gerçekten iyileştiren bir şey oluyor. Düzenli bir şekilde yazmak. Bu gidişatı gözlemleme fırsatı veriyor sana. Gözlemledikçe kendine daha iyi tanıklık ediyorsun. Bize bazen ne gibi zorluklara geçtiğimizi hatırlatıyor. Ve bu zorlukları fark ettikçe ya bir dakika ya hakikaten çok zor bir zamandan geçiyorum diyebiliyorsun. Ve kendin için artık bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Eyleme geçiyorsun ki en azından bu zorlu bir dönemden artık kendini kurtarabilesin diye. Ve bir kurtarıcı beklemeden oluyor bakın bu hani en önemlisi kısım bu yani. Çünkü gerçekle yüzleşiyorsun. Keyif artık. Mesela şöyle bir keyif. Ben şuna hatırlıyorum. Ben yazmadan önce hayattan çok keyif alabilen bir insan değildim. Yazdıkça hayattan keyif almayı çoğalttım hayatımda. Çünkü şöyle bir şey oluyor. 10 saat, 12 saat çalışıyorsun diyelim gün içerisinde. Ve gün sonunda yorgun olduğunu her defasında yazıyorsun defterine. Şunu fark ediyorum ya bir süre sonra. Abi ben sürekli deftere yorgunlukla ilgili ve çalışmakla ilgili cümlelere yazıyorum. Burada bir sorun var. Yani çok çok yorgun oluyorum, dinlenmeyi hak etmekle ilgili bir şeyler yazıyorum. Ya da dinlenemediğimi ama sözde boş zaman geçirip de dinlenemediğimi, çalışmam gerektiğini. Yani verimlilikle keyif arasında dengeyi kuramadığımı fark ettim bir süre sonra. Ama bunu çok yazdıktan sonra fark ettim tabii. Sonrasında şu an artık hayatımda öyle bir dönemde değilim. Bunun için çok şükrederim gerçekten. Sanki bu keyif ve iş arasındaki dengeyi kurabilmişim gibime geliyor. Şu an son bir böyle sayfalarıma bir baktım da son 6-7 aydır hiçbir şekilde hani tatil istiyorum, işte keyif istiyorum, dinlenmek istiyorum ya da çalışamadığım, işte böyle bir dengesizlikten bahsetmiyorum yani artık yani yazılarımda. Bu nedenle kesinlikle ama kesinlikle çok çok iyileştiriyor insanı. Çünkü bunları gözlemliyorsun sen. Ve bir süre sonra, çünkü günlük tuttuğumuz zaman o günü ne kadar verimli verimsiz geçirdiğini yazıyorsun ya, ister istemez çok felsefi yazacak değilsin sürekli, her zaman zaten duygularını ifade edecek değilsin. Günlüğün başında ya da sonunda ya da ortasında fark etmez bir şekilde günüm şöyle geçti diye özetlediğinde bazen şunu fark ediyorsun, çok boş yaptım ya sanki, tamam bugün olur ama yarın da çok boş yaptığını fark ediyorsun, diğer günde çok boş yaptığını fark ediyorsun, artık bir şeyler yapılması gerektiğini yazından anlıyorsun. Normal hayattayken şey zannediyorsun. Aa ben yorgunum ya. Bir halsizlik var. B12 mi alsam? İşte ne bileyim bunu mu yapsam? Bunu mu yesem? Kendime bir şeyler mi alsam? Bir Trendyol'dan oradan buradan falan alışverişle kendimi mi ödüllendirsem gibi düşünüyorsun. Oysa bunu yazmadığın için gerçeği göremiyorsun zaten hani. Ve şunu demeye çalışıyorum bir de. Şimdi zihinsel bir derinlik dedim. Evet, düşünürlerin böyle bir hayatlarını görüyoruz ve yazdığı şeyler hep onları belki felsefi bir şeyler olarak ele alıyorlar hayatlarını. Ama her zaman böyle değil. Bakın her zaman böyle değil. Onlar her zaman mesela Pushkin'i ben hatırlıyorum. Pushkin'in defterinde genelde çok saçma şeyler yazıyordu mesela. Kadınlarla gizli bir defteri vardı zaten. Hani kendisi yazıyordu. Yayınlanmamış bir şey zaten. Birlikte olduğu kadınlarla ilgili deneyimlerini anlatıyordu mesela Pushkin o defterde. Yani buna da erotik günlük mü denilir artık, ne denilir bilmiyorum ama hani her zaman her zaman böyle şeyler yazılmıyor tabii ki de. Şimdi bilinçaltında Pushkin'in ne var, neden kadınlarla yaşadığı cinsel deneyimleri oraya yazıyor onu da bilmiyorum. Ama istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Bakın istediğiniz şeyi. Önemli olan şu. Bunları yazınca altyapısını merak etmek. Neden? Mesela Pushkin eğer bunu yazmışsa neden? Mesela bunu muhtemelen kendisi irdelemiştir illaki. Ya da Nuri Bilge Ceylan'ın günlüğü, Bir Zamanlar Anadolu'da filminin kurgusu diye yazabilirsiniz internetten. Onun günlüğü de aynı şekilde. Yani eşi, kendisi ve işi ve oğlu. Sürekli bundan dönüyor ve yani sürekli işini anlatıyor, eşini anlatıyor ve oğlunu anlatıyor. Sen Nuri Bilge Ceylan'ı tanıdıktan sonra, yani filmlerini izlemişsiniz bilirsiniz şimdi onun ne kadar çok felsefi ve altyapısı dolu filmleri olduğunu. Düşünürsün ki vay şimdi var ya neler yazmıştır defterinden. Ben bu defterden neler öğreneceğim vesaire günlüğünden. Hayır yani o kadar basit, bel ağrısını anlatıyor, spora gidip gitmediğini anlatıyor, yorgun olduğunu anlatıyor, ne bileyim eşiyle ilgili olan şeyleri anlatıyor vesaire. Hiçbir şey de anlamıyorsun yani yazdığı şeyden. Ama böyle de olması gerekiyor zaten. Bazen sadece ve sadece zihnini boşaltmak için sayfalarca bir şeyler de yazabilirsin. Ki ben hepsini okuyup bitirmiş birisi de değilim. İlla ki önemli şeyler de yazmıştır. Şunu vurgulamaya çalışıyorum zaten. Çok çok önemli düşüncelerinizin, fikirlerinizin olması gerekmiyor günlük yazmak için. Kesinlikle böyle düşünmeyin yani. Bilimsel tarafları da bu arada gerçekten inanılmaz çok faydalı. Eminim çoğu kişiyi ilgilendirecek bu konu ama mesela duygularımızı kağıda dökerek stres seviyemizi azaltıyoruz. Bu bilimsel olarak iyi gelen yanları bize. Düzenli olarak günlük tutan insanları karşılaştırmışlar ve günlük tutmayan insanları karşılaştırmışlar. Ve onların stres seviyesinin azalttığını görmüşler bu durumda. Çünkü bu durum zaman zamanla fiziksel sağlığımızı da etkileyen bir şey oluyor. Yani biliyorsunuz zaten stres her şeye etki ediyor. Sadece iyi hissetme gibi bir şey değil de mesela astım, romatizma semptomlarına iyi geliyormuş, yüksek tansiyona iyi geliyormuş, karaciğer sağlığını koruyor vesaire. Bağışıklığı, hatta bağışıklık sistemini bile güçlendiriyor. Bunlar ama hepsi strese bağlı biliyorsunuz zaten. Stres bunların hepsini olumsuz yönde etkileyen şey eğer stres varsa. Dolayısıyla eğer ki stressiz bir hayat yaşıyorsan bunların hepsi de aniden ortadan kalkıyor. Zaten hafıza konsantrasyona da çok iyi geliyor. Ben bunu net bir şekilde anlıyorum yazarken. Odak noktamın çok daha iyi olduğunu, çok daha geliştiğini fark ediyorum. Algılamak, gözlemlemek, bir şeyleri gözlemlemek de çok iyi oluyorsun. Geçen podcast'te şeyden bahsettiğimi hatırlıyorum. Sabah saatlerinde bir şeyler yazmanın çok daha iyi olduğunu. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Sabah saatleri Morning Journal denilen bir yöntem var. Günlük yazma yöntemi. Bayağı popüler. Ben bunu yapmıyorum açıkçası. Bu nasıl şey biliyor musunuz? Eline kalemi alıyorsun, hiç durmadan 3 sayfa yazman gerekiyor. Ben bunu çok sevdiğim bir yöntem olduğunu söyleyemem ama çok seven insanlar da var. Bana göre dezavantajı şu. Ben bazen bir durup kahvemi yudumlamayı da severim ya da sadece bir boşluğa bakmayı da severim. Bir şeyler düşünmeyi de severim. Yani hani 15 dakikaya değil de 1 saate hani o 3 sayfayı, bu arada 3 sayfa değil de hani günlüğümü ben 2 sayfalık yazıyorum. Hani 1 saati yazmayı çok çok daha tercih ettiğim bir şey oluyor. Orada biraz daha farkındalıklı bir şekilde ilerlemeyi seviyorum. Ama sabah saatlerinde yapılması kesinlikle kesinlikle iyi bir şey. Bunun zaten birçok bu arada şeyleri de var. Mesela prefrontal korteksin en çok sabahları aktif olduğunu biliyoruz. Bu da neden bize yardımcı oluyor? Çünkü yaratıcılığımız daha çok artıyor ve egonuzun daha böyle düşük seviyelerde olduğu bir ana denk geliyorsun. Dolayısıyla sabah saatlerinde bunu yazmak hem de gününün böyle Z raporu gibi bir şey oluyor. Yani hani şu saatlerde şunu yaparım, bunu yaparım gibi bir şey. Günlük tutmanın bu arada çok farklı farklı alternatifleri vardır. Bu Morning Journal bunun bir tanesi. Bir tane listeleme yöntemi var. Bir tane işte to-do list şeklinde var. Bullet mı, bullet mi nedir onu artık bilmiyorum. Journal denilen bir şey var. Bunu Pinterest'ten görmüşsünüzdür illaki. Böyle noktalama işaretleriyle insanlar günlük tutuyor. O çok ilginç bir şey. Ben hiç deneyimlemek bile istemiyorum. Ben normal benim yazdığımın bir şey yok sanırım ismi. Yani klasik günlük tutma. Bildiğin kalemle yazıyorum böyle. Kağıda dökmek. Ama to-do list'i de kullanıyorum. To-do list dediğim yani hani normal kağıda bugün neler yapacağımla ilgili şeyler yazıyorum. Ve aynı zamanda listeleme. Şimdi bu listeleme ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Bence bu çok önemli. Ben günlük tuttuğum zamandan beri hayatımda o kadar çok değişiklikler oldu ki inanılmaz şekilde. Çünkü bence bir de bu listelemeye de borçluyum. Çünkü defteri mesela arkasında açıp örneğin ne var mesela şu an ben bir bakayım. Okuyabileceğim bir şey mi size onu bilmiyorum çünkü. Ne demişiz? Nisan ayı terapi podcast demişim. Mesela terapide konuşulacaklar listesi 1. Podcast'te konuşulması gereken ya da podcast ile ilgili başlık liste 2. Nisan ayında yapmam gereken ya da yapmak istediğim niyette olduğum şeyler 3 gibi daha da birçok şey var da listeler var. Şimdi bunun neden faydalı? Şöyle siz mesela günlük yazdığınızda bazen yazdığınız 3 gün ard arda yazdığınız şeyin gerçekleşmesini istiyorsunuz. Ne olabilir bu? Mesela bir spora başlamak istiyorsunuz diyelim ama başlayamıyorsunuz. Sürekli bunu gününüze yazıyorsunuz. Yarın başlayacağım, o gün başlayacağım, o gün başlayacağım vesaire. Ya da mesela bende bu en çok şeyle ilgili oluyor. Bir yerleri yürümek, yeni yerleri keşfetmek. Bunu yazıyorum bazen ama unutuyorum. Bir süre sonra geçen senelerde bunu listeleme yöntemi olarak değil de altını çiziyordum. Önemli olarak hani bunu hatırlayayım diye. Ama sonra geriye dönüp onları okumayı unutuyorum. En son bunun böyle bir yöntem olduğunu da bilmiyordum bu arada. Geçen İngilizce bir makale okurken gördüm böyle bir yöntemin olduğunu. Ben bunu defterin arkasına yazıp tamam ya o zaman ben örneğin Nisan ayında şuraları keşfetmek istiyorum. Oralarda yürümek istiyorum diye bir liste oluşturdum. Ve şöyle bir şey yükleniyor size ister istemez. Artık Nisan ayında bu yapılması gereken bir şeymiş gibi. Hani yapmasan da olur ama yapılması gereken bir şey gibi görüyorsun artık bir süre sonra bunu sen. Dolayısıyla kesinlikle takip etmek açısından listeleme defterin arkasını açıp listeleme yöntemi de bana çok fayda sağladı diyebilirim. Evet, bu konu bu arada günlük tutma konusu Avrupa'da çok yaygın bir şey biliyorsunuzdur. Yüzyıllardır onları tutuyorlar ve hatta ve hatta bazı ailelerin geleneğidir bu günlükleri miras bırakmak. Atalarınızdan düşünsenize günlük var. Yani günlük kalmış olsaydı okuduğunuzda nasıl hissederdiniz mesela? Çok garip olurdum herhalde ben. Bu kalıtımsal özelliklerimizin yaşamakta olduğumuz çağlarda ortaya çıkan etkilerini görmek için daha iyi bir böyle bir miras olarak konuları görüyorlar. Ama ben böyle manevi bir miras olarak nitelendirebilirim bunu. Büyük büyük böyle babaannen ya da büyük bilmem işte deden kıtlık ve salgın zamanında neler yaşadığını örneğin yazıyor. Ve bunu böyle çocuklara okuyor vesaire. Bence kesinlikle çok etkileyici bir şey. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam In the Mood for Love filmi Muhteşem bir film. Mutlaka izlemenizi öneririm. Orada anlatılan bir şeydi. Hatta o eski zamanlarda orada şu anlatılıyordu. İnsanın kimseye anlatamayacağı sırları olunca bir dağa çıkıp orada bir ağaca delik açarak sırlarını ona fısıldayıp üzerini çamurla kapatıyorlardı. Ne kadar etkileyici bir şey değil mi? Yani böyle bir şey yapmak bilmiyorum. Ben bu nedenle zaten sona da yaklaştık ve şunu söylemeye çalışıyorum sadece. Bunların hepsi anı biriktirmek olsun, kendini içine yolculuk olsun, ruh bakımıdır. Ruhumuza bakıyoruzdur. Bu Platon'un da deyimidir biliyorsunuz. Ruhun bakımının olması gerekiyor diye savunuyordu o. Düşüncelerimize de bakmamız gerekiyor, ruhumuza da bakmamız gerekiyor. Ve bunu eyleme dökmenin en iyi yolu yazmaktır. Platon ruh bakımının insanın içsel dünyasını koruması, geliştirmesi gerektiğini öne sürüyor. Ve günlük tutma pratiği gerçekten bence bu konuda ruhun bakımını destekleyen bir şey oluyor. Çünkü duygusal deneyimlerini işleyebiliyorsun. Ve ben son olarak bir de şunu söyleyeyim. Bazen olabilir de hani ilerisi için eğer günlük tutmak ya da yazmak isterseniz aklınıza hakikaten hiçbir şey gelmezse bile iki tane yöntem son olarak söyleyebilirim. Birincisi meditasyon sonrası yazmak. Daha bugün hiçbir şey aklıma gelmedi yazmak. Çünkü sabah saatleri gerçekten zor oluyor yazmak bence. Hani aklına bir şey gelmesi anlamında kastediyorum. Bu nedenle meditasyon yaptım ve 10 dakika meditasyonu çok kısa böyle bir yaptım. Hemen böyle düşünceler aklıma geliyor zaten o sırada ve onları yazdım 2 sayfa. 1, 2 de şükür. Şükrettiğin şeyleri yazmak. Bence bu 2 tane başlık kesinlikle işe yarayan bir yöntemler. Yazı yazmakta bir şey bulamıyorsanız eğer. Ve düşüncelerini düzenlemekte, içsel dengeyi koruyabilmekte herkese sabır dilerim ve aynı zamanda da cesaretli olmanızı dilerim. Sevgiler.